ebeveynler eğitimci olmamalıdırlar. Diyelim ki bu kursu alan ve bu yöntemi öğrenen ebeveynler var ve bu okula giden bir çocukları var. Bu ailenin birbiriyle etkileşiminin nasıl olacağının bir resmini çizebilir misiniz? Çocuk gününün büyük bir bölümünü yaşıtları olan bir çevrede geçirdikten sonra eve döner. Anne babası ve büyük anne ve babası ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Bu çocuğun yeri neresidir? Kız ve erkek kardeşler nerededir? Bunu gözünüzde nasıl canlandırıyorsunuz? Çocuklar ebeveynlerine veya büyük anne ve dedelerine çekim duymazlar. Kendi yaşıtlarına veya kendi kişisel aktivitelerine karşı çekim duyarlar. Çocuklar büyük anne ve babalarına ona yardım ve hizmet ettikleri ölçüde ihtiyaç duyarlar ama bundan daha fazla değil. O halde bu alanda bir problem olmayacak ve hatta ebeveynlerin belli bir yetiştirilmeden geçmeleri de gerekmeyecektir. Burada gerçekleşmesi gereken ebeveynlerin müdahale etmemelerini sağlamaktır. Çocuğu yetiştiriyor olmamalıdırlar. Yalnızca doğru tepki vermeleri ve böylece çocuk nerede olursa olsun daima kendisine yardım eden ve kendisinden belli bir tür gelişmeyi, kendini saran çevreyi doğru olarak anlamasını ve etkileşmesini bekleyen bir çevrede olduğunu anlayacaktır. Onlardan başka hiçbir şey beklenmez. Ebeveynler eğitimci olmamalıdır. Bunun nedeni bu tür yetiştirme çocuğun kendisi gibi olan, onunla eşit olan ve onlarla sürekli etkileştiği kişilerden oluşan bir çevrede olur. Ebeveynler yüksek ve büyük olarak algılanır. Çocuğa hizmet eden ve onu koruyan ve bakan birileri olarak. Bu nedenle eğitimci olarak kabul edilmezler. Gelişim büyük bir sosyal çevrede olur. Yalnızca annem, babam ve benden ibaret olan küçük bir köşede değil. Bu yalnızca 2 yaşına kadar iyidir. Ama farz edelim ki kötü bir şey olduğu için çocuk eve üzgün olarak döndü. Ebeveynler buna nasıl tepki vermeliler? Ebeveynleri çocuğun durumunu doğru olarak anlayamaz ve olan şey üzerine doğru çözümlemeler öneremezler. Bu onun tartışma ve görüşmelerle grup içinde yapması gereken bir şeydir. Bu dünyaya gerçekçi olarak yaklaşmalıyız. Çocuğun evde veya gittiği başka bir yerde, çocuğun hemen doğru bir gelişme sürecinde konulacağı düzeltilmiş bir dünyada yaşamıyoruz henüz. En iyi olan problemlerin ortaya çıktığı yerde çözülmesidir. Beraber yetiştirildiği aynı çocuk çevresinde, başka hiçbir çevresi olmamalıdır. Peki ama ebeveynler ne yapmalıdır? Benim de çocuğum var ve çocuğum eve üzgün döndüğü zaman onu kucaklamak ve rahatlatmak istediğimi biliyorum. Bunu yapabilir miyim? Yoksa bu yanlış mı? Onu rahatlatmak neden? Bunu yapmamalısınız. Ama onu kucaklayabilirsiniz. Size yakın biriyle buluştuğunuzda onu kucaklarsınız. Bu doğaldır. Bununla beraber artık birbirimizi dokunma duyusuyla hissetme ihtiyacını duymayacağımız bir iletişim seviyesine erişeceğiz. İçsel duyularımız ve birbirimizi hissetme yeteneğimiz artık bedenin temas için gerekli bir organ ve araç olmayacağı bir noktaya kadar yoğunlaşacak. Bunu hayal etmek güç. Çünkü halen beden çok büyük bir keyif duyma aracı. Şimdi için her şey bedenden geçer. Çünkü beden dışında başka bir duyumsamamız yoktur. Ama giderek kendimiz dışına çıkmayı ve başkaları ile iletişim kurmayı geliştirdiğimiz zaman beden geri plana çekilir ve diğerleri ile olan doğrudan bağlantımı ve onları içimde kapsamamı hissetmeye başlarım. Kendi imajım diğerlerinin imajına dahil olur ve sürekli olarak onlarla paylaştığım bir imaj haline gelir. Böylece ortak duyumsama ortaya çıkar ama bu artık diğerlerini kucaklamamı veya yediğim şeyden onlara da tattırmamı veya beraber bir yemeğe katıldığımız zaman bir çeşit fiziksel temas kurmamızı gerektiren bedensel bir duyum değildir. Bunun yerine tamamen yeni bir temas ortaya çıkar. Cinsel duyumda bile. Burada her şey kişilerin birbiriyle tamamen farklı bir duyumsama, birleşim ve iletişim alanına girmesi şeklinde gelişir. Bizim hayvansal seviyede olan dünyamızın önemini yitirdiği bir noktaya kadar. Bu kademeli olarak gelişecektir. Doğal olarak bu henüz bizim uzağımızda ve şimdi bunun hakkında konuşmak gerçekçi olmayacaktır. Ancak hangi yöne doğru gitmekte olduğumuza dikkat çekmek istedim. Kesinlikle bunun farkında olmalıyız. Ebeveynlere neden bu kadar ilgi gösterdiğimi biliyor musunuz? Çünkü bu yöntem hakkındaki soruların çoğu onlardan geliyor. Ebeveynlerin görevlerinden biri de çocukların güvenliğini sağlamaktır. Bu en önemli şeydir. Bu hayvanlarda da böyledir. Yavrularının güvenliği onları yönlendiren tek şeydir. Bu çok önemli ihtiyacın etkisi altında ebeveynler bu eğitim programlarında çocuklarına ne olmakta olduğu hakkında daha çok şey bilmek istiyorlar. Çevre ile nasıl etkileşim kurduğu ve benzeri şeyler hakkında. Çocukları devamlı olarak video kaydına alınmaktadır ve böylece evde seyredebilirler. Ve yalnız onlarla değil ama bugünlerde kendi eğitim merkezimizde de bunu uyguluyoruz. Dünya üzerinde bizim yetiştirme sistemimizde olan pek çok grup var. Bazı gruplar önde gelirler. Yani bunun anlamı kendileri üzerinde sürekli olarak çalışırlar, tartışırlar ve kendilerini araştırırlar. Kendilerini sürekli olarak filme alırlar ve bunu başkalarına gösterirler. İnternete gidebilir, URL adresini yazıp belli bir grubu ve o anda ne yaptıklarını seyredebilirler. Önde gelen ve onlarla temel işlerimizi yönettiğimiz gruplarımızın kendi bölgelerinde yaptıklarını yayınladıkları belli saatler vardır. Ve diğer grupları kendi bölgelerinden oturur ve bu yayını izler, dinler ve bu canlı uygulamadan öğrenirler. Ben hala ebeveynler hakkında başka sorular sormak istiyorum. Bir baba veya annenin bu videolardan birini izlediğini varsayalım. Sevgili çocuklarını durmaksızın günün 24 saatinde izleyebilirler. Ama bir biçimde katılabilirler mi? Henüz bunu uygulamıyoruz. Bu ebeveynler ve çocuklar arasında başka bir iletişim sistemini gerektirecektir. Ve sanırım gelecekte bu mümkün olacaktır. Bununla beraber ben şimdi sadece şu anda yapılması mümkün olanı ve yakın gelecekte mümkün olacak olanı konuşmak istiyorum. Ebeveynler ve çocuklar arasında etkileşim sisteminin yakın bir gelecekte kurulacağını zannetmiyorum. Henüz bunu geliştirme imkanımız yok. Peki ama ebeveynler nasıl katılabilirler? Bunun için eğitimcilerin erişim seviyesinde olmalıdırlar. Katılmak ne demektir? Eğer kendi kişisel benlerinden sıyrılıp kendilerini kontrol edemezlerse nasıl olur da insan yetiştirmenin içinde yer alabilirler? Gene de ebeveynlere bazı uygulanabilir tavsiyeler verebiliriz. Örneğin çocuk eve geldiği zaman ebeveynler kendi görüşlerini bir şekilde dile getirebilirler mi? Yetiştirme evde devam etmemelidir. Ebeveynlerden talep edilen anlayışlı, ilgili ve sevecen olmalarıdır. Hepsi budur. Çocuğu yetiştiriyor olmamalıdırlar. Çocuğa basit yaşamsal, bedensel desteği ve ihtiyaç duyduğu güveni temin etmelidirler. Hepsi bu kadar. Çocuğu insanoğluna dönüştürmenin ebeveynlerin görevi olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca onu saran çevre bunu yapabilir. Sadece parçası olduğu toplum insanı insan yapabilir. Ebeveynler çocuğun etrafında onun insan olmasını sağlayacak bir çevre oluşturamazlar. Bunu yapmaya çalışırlarsa yalnızca çocuğun sonuna kadar büyük bir çocuk olarak kalmasına neden olurlar. Günümüzde 40 yaşlarına gelmiş bir adamın hala nasıl annesinden ayrılamadığı sıklıkla gördüğümüz bir şeydir. Kimler eğitimci olabilir? Eğitimcinin kişisel yetenekleri veya hazır olma düzeyi önemli midir? Kimler eğitimci olabilir ve kimler olmamalıdır? Bu çok önemli bir soru. Her şeyden önce eğitimcinin kendisi, kendisinin ve kendi kişisel niteliklerinin ötesine çıkabilecek biçimde yetiştirilmiş olmalıdır. Yani çocuklarla etkileşiminde mümkün olan en büyük ölçüde tarafsız olabilmelidir. Şüphesiz olarak hiçbir çocuk onun gözünde iyi veya kötü ya da çekici veya itici olmamalıdır. Bunun çocuklara karşı tavrımızı nasıl etkilediğini çok iyi bilirsiniz. Eğitimci hiç kimseyi akıllı veya aptal ve benzeri olarak göremez. Herkese kendi gelişme durumuna göre davranmalıdır. Ben onların her birinin ruhsal, ahlaksal, fiziksel ve de en önemlisi sosyal olarak sağlıklı olmasına nasıl yardım edebilirim? Eğitimci çocukların her birine minnettarlık duymalıdır. Çünkü onlar sayesinde kendisi de büyür. Çocuklar ona sürekli olarak kendisi üzerinde çalışabileceği, onlarla beraber ruhsal gelişim seviyesini kusursuz yapabileceği cömert bir ortam sunar. Sonunda kişinin kendi üzerinde çalışması en harika iştir. Bütünsel, küresel yetiştirme yöntemi üzerine bilgisini genişletmek için eğitimci diğer eğitimcilerle sürekli olarak görüşmelerde bulunmalıdır. Kendisi 24 saat bu öğrenme sisteminin ve kendi analizinin içinde olmalıdır. Onun bunlara önem veren ve onu etkileyen ve sürekli olarak yalnızca her çocuğu insan oğluna dönüştürme gayretinde olan eğitimciler topluluğu içinde olması çok önemlidir. Sürekli olarak ruhsal ve ahlaksal olarak gelişen birisi olmalı ve onun için ruhsal gelişim hayatının hedefi olmalıdır. Temel olarak bu varlığımızın hedefidir. Bu herkesin, tüm insan topluluğunun hedefidir. Bu doğanın bize verdiği görevdir. Bu davet bizim neslimize verilmiştir. Ve açıkça eğitimci bunun uygulamada gerçekleşmesini sağlamak zorundadır. Şüphesiz kişisel nitelikleri önemlidir. Çocuklar pek çok farklı niteliğe ve dışsal izlenime sahip olan eğitimcilere ihtiyaç duyarlar. Çocuklar bu izlenimleri çok canlı ve somut bir biçimde algılamalıdırlar. Ve eğitimcilerin orada bir yerde duran bir çeşit makine olmadığını anlayarak onların ayırdına varmalıdırlar. Tam tersine eğitimciler seçkin birey olmalıdırlar. Belli bir noktada çocukları yetişkin topluluklarına katmaya başlarız ve böylece çocuklar yalnızca yaşıtlarına değil ama yetişkinlere de uyum sağlarlar. O zaman eğitimciler basitçe etrafı saran dış çevre ile birleşirler. Haftada en az bir veya iki kere çocuklarla yetişkinlerin bir araya geldiği olaylar düzenleriz. Çocuklar yetişkinlerin yanı sıra bu olaylara katıldıkları zaman yetişkinleri dahi iyi anlar ve kabul eder ve yetişkinlerin onlara yer vererek kendilerini yetişkinler arasında yetişkinler gibi ifade etmelerine olanak vererek onları desteklediklerini görürler. Oynayarak büyürüz. Oyunun 5 özelliği: hayat bir oyundur, kurallara göre oynamak, doğa ile tam bir eşitliğe erişene kadar oynamak, iyi Babil bir internet oyunu, evrenin ötesine bir uçuş, iyiliğin doğasının açığa çıkması. Tartışmak istediğim başka bir konu da çocuklar ve yetişkinler tarafından oynanan oyunlardır. Birkaç 10 yıl önce Yuan Huizinga, bir kültür tarihçisi ve filozof Homo Ludens, Oyun Oynayan İnsan adlı bir kitap yayınladı. Ve bu kitap bir çeşit idol haline geldi. Bu kitabın yayınlanmasından sonra insanlar, insanın gelişimindeki ve genel olarak hayatta oyunun rolü hakkında konuşmaya başladılar. Oyun nedir? Oyunların insanın gelişimindeki geniş etkisi antik zamanlardan beri bilinmektedir. Oyun oynamayı severiz ve gerçekte de hayatımızın büyük bir bölümünü oynayarak geçiririz. Benim felsefe, ön bilimsel çalışma sınavımda bile oyunlar üzerine bir soru vardı. Oyunlar matematik ve doğa dahil her yerde vardır. Oyunların hayvanların ve hatta bitkilerin gelişiminde çok önemli bir rolü vardır. Oyun unsuru her dönüşümde bir durumdan bir diğerine doğru her ileri harekette yer alır. Bununla beraber gene de oyunların yalnızca çocukluk dönemi ile ilgili olduğu görüşü vardır. Ve kişi büyüdüğü zaman oyun oynamak onun için uygun olmaz. Çünkü o daha ciddi olmak zorundadır. Ne yazık ki gerçekten de böyle bir görüş var. Ancak bu şüphesiz ki dünyanın donuk, sıkıcı bir algısıdır. Kişi oynamayı bıraktığı zaman gelişmesi durur. Oyunun 5 özelliği. Her oyunun 5 özelliği veya sabit tipik niteliği vardır. Oyunun birinci tipik niteliği, kişi özgürdür ve gönüllü olarak katılır. Huizinga, oyun özgürlüktür diye yazmıştır. Bütünsel yöntemde bir grup çocuktan söz ediyoruz. Gönüllü olarak hareket etmeleri için nasıl bir düzenleme yapmalıyız? Bir çocuk bir oyuna gönüllü olarak katılıp, gönüllü olarak oyundan çıkabilir mi, çıkamaz mı? Kişinin, çocuk veya yetişkin, yaptığı analizlere göre, vardığı karara göre hareket edene kadar davranışları ve yapacaklarını seçmesi durumuna işaret eder. Bir sonraki hareketinden emin olmadığı sürece bu hareketi yapmaz ve hayat içinde hareket ettiği veya oyundaki gibi hareketini yaptığı zaman bunu kendisinin yaptığını açıkça bilir. Bu sonuca kendi kendine varmıştır ve bu hareketi de kendi kendine yapmıştır. Böylece bu ilk tipik niteliktir. Onu gönüllü olarak yapmak ve girme ve çıkma özgürlüğü. İkincisi, oyun her zaman inandırmaktır. Çocuk bunun bir oyun olduğunu bilir. Üçüncüsü, oyunun bir mekanı ve zamanı vardır. Yani oyunun bir başlangıcı ve bir de sonu vardır ve mekansal sıralaması vardır. Dördüncü, oyunun her zaman kuralları vardır. Beşincisi ve sonuncusu, oyunun süreci önemlidir. Sonucu ikinci plandadır. Huizinga, oyun sonucu belli olmaya başlar başlamaz oyun olmaktan çıkar der. Eğer sonuç önceden belirlenirse özgür seçimi kısıtlar. Siz hayvanlar aleminde ve hatta bitkilerde bile oyun vardır demiştiniz. Açıklayabilir misiniz? Oyun unsurunu hücresel gelişimde bile, organizmanın gelişiminde ve yaşayan organizmada gözlemleriz. Bunun için birçok olasılık var olmadan herhangi bir büyüme veya gelişme mümkün olamaz. Her zaman bu olasılıkların tüketilmesi ile belirli bir seçim yapılmak zorundadır. Ve bu seçim her zaman oyun yolu ile yapılır. Bu olasılık kuramı, matematiksel kuramlar veya başka yolla açıklanabilir. Yani doğanın oyun oynadığını görürüz. Hayat bir oyundur. Her nedense bu bana sevilen bir şans oyununu hatırlattı. Şans oyunlarına insanların ümit bağlaması nereden gelir? Doğru kararın ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz zaman, önceden tahmin edilemeyen bir üst gücün kontrol ettiği bir kaderimizin olduğunu ümit ederek ve kendimizi ona teslim ederek kendimizi kaderin eline bırakırız. Doğal olarak oyunlarda bunu ciddiye almayız. Hayatta ise önceden planlasak ve her şeyin bu plana uygun gitmesini istesek bile her şey bambaşka kurallara göre gelişir. Burada sağduyu, benim edindiğim inançlar ve gerçekte hayatta olup biten arasındaki uyuşmazlıklar ortaya çıkar. Edindiğim inançları nasıl bırakabilirim ve benim dışarımda dış bir etkinin, doğanın daha yüksek gücünün altında gerçekte oluşmakta olanla nasıl birleşebilirim? İnsanlık doğanın bütünsel, küresel yöntemi altına giriyor. Daha önceleri bunu fark etmedik. Nesiller boyunca bencilliğimiz gereğince kendimizi, toplumu ve sosyal düzeni değiştirerek geliştik. Ama bugün biz bireyciler, benciller, kendimizi tamamen farklı bir düzenlemenin içinde bulmaya başlamaktayız. Kendimizi bütünsel olarak çalışan bir mekanizmanın içine dahil olarak bulmaktayız. Tıpkı tüm parçaları tamamen birbiriyle bağlantılı olarak çalışan ve karşılıklı olarak birbirinin yerini belirleyen ve hiç kimsenin hareketlerinde özgür olmadığı analog bir sistemde olduğu gibi tek bir kişi fiziksel hareketlerini bir yana bıraksak bile düşünceleri ve istekleriyle bile tüm dünyayı etkiler. Buna kelebek etkisi denir. Nasıl yaratıldığımıza ve doğamıza göre dünyayı nasıl gördüğümüz ve de doğanın gerçekte nasıl çalıştığı arasında aykırılıklar vardır. Bu iki sistem arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkar. Ve bu da oyun oynama isteğinin ortaya çıktığı zamandır. Oynamak bizi kontrol eden, anlayamadığımız ve onunla birlik içinde hareket edemediğimiz bütünsel doğanın iradesine kendimizi bırakmak demektir. Bu nedenle de kişi kendisini doğadan gelen bir güce, bir yönetime veriyormuş gibi gözükür. Bir anlamda sonuç benim elimde değil, kendimi sadece şansın eline bırakıyorum diye düşünerek bir zar atar. Öyleyse ne yapmalıyız? Eğer doğa ile aynı takımda olmaya çalıştık ise kazanırız. Şüphesiz zarı düşüncesizce atmayız ama bütünsel yöntemin içine girmeye çalışırız. Hatta bu bizim sağduyumuzla çelişse bile. Eğer bu bütünsel yönteme yakınlaşabilirsek, bu bütünsel tutumla davranmanın değerli olduğunu, faydasının çok belirgin olduğunu bazen açıkça görebiliriz. Eğer normal geleneksel bir oyunu ele alırsak, hemen bunun bir rekabet olduğu klişesi ortaya çıkar ve oyunun sonunda bir taraf kazanır ve diğer taraf kaybeder. Kazanmaktan söz ettiğinizde küresel, bütünsel oyunda bu ne anlama gelir? Bu oyunun amacı ve sonucu nedir? Amaç, doğanın içime işlemiş olan hareketlerden tamamen kopuk olduğu için kaybetmeye mahkum olacak biçimde hareket etmemektir. Ve zaten doğa her durumda da programını gerçekleştirecektir. Doğadan biraz bile farklı doğrultuda hareket etsek, doğanın programından ayrıldığımız ölçüde zarar göreceğiz. Eğer doğanın bütünsel gelişme programından 10 derece veya 20 ile 30 derece saparsam, o zaman zelzeleler, tsunamiler, kasırgalar, ekonomik krizler ve hatta savaşlar olacaktır. Eğer altında bulunduğumuz bütünsel yönetim ile olan ilişkimizi öğrenmeye başlarsak, pek çok felaketi önleyebilir ve giderek de davranışlarımızı hissetmeyi ve analiz etmeyi öğrenerek onların istenen veya istenmeyen davranışlar olduğunu fark edebiliriz. Eski bir atasözü, eğer ne yapacağını bilmiyorsan en iyisi otur ve hiçbir şey yapma der. Çünkü ne yapacağını bilmeden hareket ederek doğru yönden saparsın ama hareket etmeyerek pasif olarak hareketin içinde akarsın. Kurallara göre oynamak. Bir oyun içinde kurallar çok önemlidir. Bu küresel, bütünsel oyunun kurallarını açıklayabilir misiniz? Teknolojide bütünsel analog sistem kavramı vardır. Burada giriş çıkışla tüm sistem boyunca bağlantılıdır ve sistemin bütün parçaları birbiriyle tamamen bağlantılıdır. Kapalı bir mekanizmadaki dişlik çarklar gibidir. Geliştikçe aramızdaki bağ giderek daha çok katılaşıyor. Geçmişte bir biçimde deliklerden kaçabilirdik ve küçük tekerleklerimizi birbirimize hafifçe tuttururduk. Ancak bugün herkesin birbiriyle sabit bir kavrama içinde dönmek zorunda olduğu bir duruma gidiyoruz. Bu insanlığın istenen mi yoksa istenmeyen bir yöne mi gideceğini belirleyecektir. Bu nedenle eğer hayatımızı daha az bencilliğimiz doğrultusunda ve daha çok bütünsel bir tavırda biçimlendirirsek, birleşik bir yönetim sistemi yaratmak için gerekli olan ortak bir sonuca erişebiliriz. Tüm işleyişlerimizi tek bir sistemde birleştirebileceğimiz bir dünya yönetimine. Bu yolla bu bütünsel sistemi daha iyi anlamayı başarabiliriz ve pek çok felaketi önleyebiliriz. Bugün dünyada pek çok değişim görüyoruz. Orta Doğu ülkelerindeki devrimler ve başka değişimler gibi. Dünya yönetimi giderek böyle oluşacaktır. Hayat bizi buna doğru zorluyor. Ancak her şey daha insanca olsa ve bu yönetime yaklaşım daha düzenli bir biçimde olsa çok daha iyi olacaktır. Eğer insan doğa kanunlarına göre oynasa ve hareket etse kim ona karşı olacaktır ki? Doğaya göre düzelmiş bir kişi bencil birisinin tam karşıtıdır. Öncelikle daha az bencil davranmak gereklidir. Bugün korumacılık oyunu korkunç sonuçlar vermektedir. Bu sanki dişli çarkı zıt yöne çevirmek gibidir. En başta kendinize zararlıdır. Bu nedenle de her kişinin kendi yönünde ayrımcı ve bencilce hareketini bir şekilde durdurması gereklidir. Dünya işbirliğinin gerekli olduğuna ikna edilmek zorundadır ve bugün bunu yapamıyoruz. Bu işbirliği ne anlama gelir? Tüm dünyayı küresel kararlara uymaya ikna etmeliyiz. Ama işe önce yakınlaşmaktan başlayalım. Haydi, diktatörleri olan bir Güney Amerika, Doğu'nun hükümdarları, Amerika Birleşik Devleti veya Rusya, Avrupa ve nüfus patlaması olan bir Çin olmadığını ama tek bir küresel, bütünsel ülke olduğunu hayal edelim. Bugün bunu yapmak için gücümüz var. Çünkü ekonomik, politik ve özellikle de ham madde sağlanmasında birbirimize bağımlıyız. İşbirliği konumuna erişebiliriz ve o zaman da oyun unsuru devreye girer. Şimdi siz insan yetiştirme ile doğrudan bağlantılı bir soruya değindiniz. Benim neslim eğer bir şeyi sevmiyorsan veya bir şeyi yapamıyorsan daha fazla çalışmalısın ve böylece sonuca erişirsin inancı ile yetiştirilmiştir. Ama sizin tanımladığınız bundan farklı görünüyor. Böylece daha çok çaba mı harcamalıyım yoksa durup bir etrafıma bakmalı ve nerede olduğumu ve sonra ne yapmam gerektiğine mi bakmalıyım? Hareketlerimizin çoğu ters sonuçlar verir ve böylece denemeye devam ederiz. Ve bu da daha çok zarara yol açar. İlk önce doğa ile uyum içinde olup olmadığımızın farkına varmalıyız. Doğanın planlarımızı ve faaliyetlerimizi ne ölçüde desteklediğini bu belirler. Ve sonra da bizden beklenenin ne olduğunu kendimize sormalıyız. Doğanın bize işlediği içsel güdülerimizin etkisi altında gelişiriz. Ve tam da şimdi bunun farkına varmaktayız. İlk önce yaratılışımızdan gelen doğal gelişim planımızın ne olduğunu anlamak ve kendimizi buna göre yapılandırmak daha iyi olmaz mı? Nasıl yer aldığımıza bağlı olarak doğa bizi merhametle veya sertlikle geliştirebilir. Uygun biçimde yer alış ilk işimiz olmalıdır. Bildiğimiz pek çok oyunda oyuncuların yanı sıra bir tarafsız karakter, bir hakem vardır. Eğer bütünsel, küresel oyunlardan söz ediyorsak, orada bir hakem, bizden daha tarafsız davranan birisi var mıdır? Eğer beraberce çalışan araştırmacılar, ciddi bilim adamları, sosyal bilimciler, siyaset bilimcilerinden oluşan bir kurul olsaydı bu iyi olurdu. Çünkü bu her şeyin birbiriyle bağlı olduğu tek bir sistem oluştururdu. Kararların zor ile anlamayacağını biliyoruz. Sanırım bugün bu artık herkes tarafından açıkça anlaşılmıştır. Tek elden karar veren, yöneten ve icra eden güç yapısı kavramı dağılıp gidiyor. Bu nedenle de ne olup bittiğini gözlemledikten ve toplumu doğa ile karşılaştırdıktan sonra hataları ayırt eden ve değerlendiren ve bir sonraki hareketlerimizin daha doğru olması için kararlar ve çözümler öneren bir hakemin ciddi bir araştırma grubunun olması gerekiyor. Doğa ile tam bir eşitliğe erişene kadar oynamak. Oyun kuramına göre oyunda en önemli olan unsur kurallardır. Bu kurallar sabit mi yoksa değişme açık mı olmalıdır? Sürekli değişmelidir. Çünkü biz de kendi içsel yapımızı ve etrafımızdaki dünyayı sürekli olarak daha derinlemesine araştırırız ve sürekli olarak küresel olarak daha derin katmanlarda bağlı olduğumuzu fark ederiz. Doğa her kademede bütünsel ve küreseldir. Evrende değiştiği zaman değişimler uyandırmayan tek bir atom bile yoktur. Bu küresellik bütünseldir. Sorun hala bunu hissedemememizdir. Ve bu nedenle de insan topluluğunu yönetemeyiz. Doğanın bizim için düzenlediği en iyi durumu yaptığımız her hareketin fiziksel, bütünsel, isteklerimiz veya zihnimiz seviyesinde tüm evren ile uyum içinde olmak zorunda olduğu durumu hayal edebilir misiniz? Gerçekte neye erişmemiz gerektiği ve gelişmemizin sonunda doğayı nasıl deneyimleyeceğimizi aklımız almaz. Ancak gene de doğa bizi buna götürecektir. Kendimizi bu küresel, bütünsel doğa ile karşılaştırmak ve sürekli olarak ona doğru ilerlemek oyun unsurunu içerir. Çünkü burada bilmediğimiz pek çok şey vardır. Bir sonraki adımımızı bilmiyoruz. Bir biçimde bunu önceden ummak ve buna göre tavır almak zorundayız. Belki bu tavrı alabilir ve toplumumuzda uygulayabiliriz. Belki de toplumun bu olguyu öğrettiğimiz bir bölümüne, yakın çevremize veya genel olarak tüm insan topluluğuna sunabiliriz. Bir oyundan çok, bir araştırmaya daha uygun olan pek çok oyun unsuru vardır. Ama zaten araştırma da bir çeşit oyundur. Giderek daha derin seviyelerde doğayı ve kendimizi incelediğimiz için ve bütünsel doğa giderek daha açık hale geldiği için bu oyun doğa ile tam eşit bir duruma, bugün hayal bile edemediğimiz bir duruma gelene kadar sürer. Oysa bizi yönlendirmenin doğanın kuralı olduğunu ve onun içine işlemiş olanın bu olduğunu varsayabiliriz. Doğa bize yol gösteriyor. Görünen odur ki oyun oynayabilmesini, yani bütünsel doğayı tamamen anlayacağı, fark edeceği, uyum ve hatta katılım sağlayacağı bir noktaya kadar gelişebilmesini mümkün kılmak için bencillik insan içinde amaçlı olarak yaratılmıştır. Bu imkanı iptal eden ve gelişmeyi engelleyen belli davranış nitelikleri veya karakteristikleri var mıdır? Eğer buna karşı çıkar, bu sisteme ters düşerseniz ve bunu çok çabuk göreceğiz. Öncelikle de insanların bütünsel gelişme olanağını şiddet kullanarak baskılayan rejimleri olan ülkelerde. Bütünsel gelişme ne anlama geliyor? Bu aşamada aşırı tutucu rejimler bütünselliği gerçekleştirmeye daha yakınmış gibi gözüküyorlar. Çünkü toplumu birleştiriyor. İnsanları kendi sloganları, sembolleri veya bayrakları altında yönetiyorlar. Belli bir noktaya kadar bu yolda daha başarılı ve bütünselliğe daha benzer gibi görünebilirler. Hiç değilse bazı ülkelerde. Ancak daha sonra diğer herkesi, daha çok küreselleşmiş olan çevreye karşı bir durum alırlar. Bu noktada doğal olarak parçalanmaya başlarlar. Bunların yok oluşu çok büyük bir değişikliğe, içsel yeniden yapılanmalara yol açacaktır. Sonuç olarak her aşırı tutucu rejim ve toplum kendi insanları ve diğerleri arasında bilinçli bir temas noktasına gelecektir. Bu rejimler bencil oldukları, içte bencillikleriyle bağlı oldukları için ve bir yandan doğaya uygun bir biçimdeki gibi yoldaşlık içinde çalışıyor gibi görüneceklerdir. Ama diğer yandan aralarındaki bağ yalnızca diğerlerini yok etmekte başarı kazanmak için olacaktır. Ve bu da onları doğaya karşıt yapar. Bu nedenle aralarındaki bağın onları galip kıldığı başarılarının kısa süreli olacağını göreceğiz. Ama zamanla doğaya karşıtlıkları kendini gösterdiğinde onların yıkılışını göreceğiz. Her parçasının ve herkesin bir bütün olarak küresel birliğe yakınlaşması bakış açısından bu olayları incelemeliyiz.